Ayrım 11.
Sayfa 168. Büyük acının zehiri işte bu. Hep babasının ölümü yüzünden. Şu duruma bakın. Oh Gertrude, Gertrude. Dert bir kere gelmeye görsün insanın üstüne. Tek tek değil, taburla geliyor. Önce bu kızın babası öldürüldü. Sonra oğlun gitti. Gönderilişinin başlıca sorumlusu da kendisiydi. Halkın kafası bulandı Aziz Polonius'un ölümüyle ilgili. Kötü ve sağlıksız düşünce ve fısıltılarla. Onu böyle gizlice ve alelacele gömmekle iyi etmedik. Zavallı Ofelia hem kendini hem aklını yitirdi. Ki akıl olmadan resimden veya hayvandan ne farkımız var? En az bunlar kadar önemlisi bir de ağabeyi gizlice kalktı geldi Fransa'dan. Her gün artan öfkesiyle hep bulutlarda. Fısıltı tellalları üşüşmüş kulağına, hastalık taşır gibi babasıyla ilgili söylenti taşıyorlar. Gerçekler yetmezse hayallerini çalıştırıp kulaktan kulağa bizi de suça bulaştırıyorlar. Sevgili Gertrude, misket mermili bir top bu tıpkı. Rastgele dağılan parçalar her an beni de öldürebilir. İçeriden sesler. Kraliçe, aman tanrım bu ses de ne? Kral, hey kim var orada? Muhafızlar nerede? Kapıyı tutsunlar. Bir haberci girer. Ne var, ne oluyor? Haberci. Kurtarın kendinizi lordum. Genç Laertes azılı bir kalabalığın başında adamlarınızı ve muhafızlarınızı çiğneyip geliyor. Yatağından taşan okyanus bile düzlükleri böyle amansız bir hızla yiyip geçmez. Peşindeki kalabalık lord diyor ona. Sanki dünyayı yeniden yaratıyorlarmış gibi geçmişi unutuyor, geleneği tanımazdan geliyorlar. Bunlar olmadan toplumun çökeceğini görmüyorlar. Bağırıyorlar. Söz bizim. Laertes kral olacak. Şapkalar, eller, diller haykırıyor bulutlara. Kral Laertes olacak. Laertes kral. İçeriden sesler. Kraliçe. Yanlış izin ardında nasıl da sevinçle bağırışıyorlar. Ters yöndesiniz. Ters sizi dönek Danimarka köpekleri. Kral. Kapılar kırıldı. Laertes ve peşindekiler girer. Laertes. Nerede o kral? Baylar siz dışarıda bekleyin. Peşindekiler. Hayır, hayır biz de girelim. Laertes. Lütfen yalnız bırakın beni. Peşindekiler. Olur, olur bırakalım. Laertes. Sağ olun, kapıyı tutun. Peşindekiler çıkar. Ah hain kral, babamı ver bana. Kraliçe. Sakin ol aziz Laertes. Laertes. Kanımın bir damlası bile sakin olursa ben bir piçim demek o zaman. Babam boynuzlu, eşine sadık annemse o temiz, lekesiz alnının ortasında tam şurada kahpe damgası taşıyor demek. Kral, söyle Laertes, bu dev gibi isyanın nedeni ne? Bırak gelsin Gertrude, bizim için korkma. Öyle bir ilahi çit vardır ki kralın çevresinde, hıyanet bir göz atabilir içeri belki. Ama kolay gerçekleştiremez niyetini. Söyle bakalım Laertes, nedir bu öfke? Bırak Gertrude, araya girme. Konuş haydi. Laertes, babam nerede? Kral, öldü. Kraliçe, ama onun eliyle değil. Kral, bırak soracağını sorsun. Laertes, nasıl öldü? Oyun oynamayın benimle. Cehenneme kadar yolu var sadakatin. Kapkara şeytan götürsün yeminleri. Yerin dibine batsın vicdan ve merhamet. Vız gelir lanetlenme. Bu kadar ileri gittim işte. İki dünyaya da metelik vermiyorum. Olacak ne varsa olsun. Ama babamın öcünü kimsenin yanına bırakmam. Kral, seni tutan mı var? Laertes, dünya gelse tutamaz kendi irademden başka. Üstelik elimde olanı öyle bir kullanırım ki ne kadar azla nereye vardığıma herkes şaşar. Kral, aziz Laertes, sevgili babanla ilgili gerçeği bilmek istiyorsun. Ama intikam defterinde ne diyor senin? Sanki şans oyununda hepsini al gelmiş gibi dost, düşman, kazanan, kaybeden gözetme mi diyor? Laertes, yalnızca onun düşmanları var gözümde. Kral, bilmek istiyor musun öyleyse kim onlar? Laertes, dostlarıma böyle açarım kollarımı, yavrularına can vermek için, kendi canını esirgemeyen pelikan gibi. Pelikan, pelikanın yavrularını göğsünde kendi açtığı yaradan akan kanla beslediğine inanılırmış. Kanımla beslerim onları. Kral, İşte şimdi babasına yaraşır bir oğul, aklı başında bir insan gibi konuştun. Babanın ölümünde hiçbir suçum olmadığı ve bu ölümden ne derin acı duyduğum gün gibi ortaya çıkacak. İçeriden gürültü gelir. Sesler içeriden. Bırakın girsin. Laertes. Ne var? Bu sesler ne? Ofelia girer. Ey içimdeki ateş, kurut şu beynimi. 7 kat tuzlu gözyaşları, yakın şu gözlerimin duyusunu ve gücünü. Tanrı adına senin aklını başından alan, ağırlığınca ödeyecek karşılığını. Oh Mayıs gülü canım kardeşim, tatlı Ofelia. Of Tanrım, gencecik bir kızın aklı böyle bir ihtiyar canı kadar ölüme yakın mı? Öyle hassas ki doğal yapısı aşkın, sevdiğini kaybettiğinde dayanamıyor. Kendinden bir değerli armağan gönderiyor ardından. Ofelia şarkı söyler. Açtılar yüzünü, kaldırıp götürdüler. Hey aman aman, aman aman hey. Mezarına yağmur gibi gözyaşı döktüler. Elveda güvercin. Laertes. Aklın başında olsaydı ve öcümüzü al deseydin bana, bu kadar etkilemezdi sözlerin. Ofelia. Şöyle söyleyeceksin türküyü. Hey gidi gidi, işte o da gitti. Ah nasıl da yaraşıyor çark buraya. Kahya kılığına girip efendisinin kızını kaçırmış. Laertes. Anlamlı sözden önemli bu saçmalar. Ofelia. Bak bunlar biberiye, hatırlayasın diye. Ne olur canım hatırla. İşte bunlar da menekşe, düşünesin diye. Laertes. Deliliğin el kitabı, düşüncelerle anıları bağlıyor. Ofelia. Şunlar rezene, şunlar da haseki küpesi. İşte sana biraz sedef otu, biraz da bana. Pazarları şükran otu diyebiliriz ona. Oo, sen sedef otunu değişik takınmalısın. Bak bir papatya, kokulu menekşe de getirecektim sana. Ama babam ölünce hepsi kurudu. Sonu iyi olmuş diyorlar. Şarkı söyler. Tatlı şeker Robin'den başka kalmadı neşem. Neartes. Kara düşünceler, acı, eziyet, cehennemin kendisi. Güzel ve hoş görünüyor kızcağızı. Ofelia şarkı söyler. Geri dönmeyecek mi bana? Geri dönmeyecek mi bana? Yok yok, o öldü gitti. Senin de günün bitti. O asla dönmeyecek sana. Kar gibi beyazdı sakalı. Keten rengiydi başı. Gitti o artık, gitti. Bizim de yasımız bitti. Tanrı onu bağışlasın. Bağışla Tanrım tüm Hristiyan canları. Tanrı sizinle olsun. Çıkar. Laertes. Gördünüz mü? Of Tanrım. Kral. Laertes, acını paylaşıyorum. Hakkım bu benim. Git araştır. Düşüncesine en güvendiğin dostlarını bul. Beni de seni de dinlesin ve karar versinler. Doğrudan ya da dolaylı parmağı var derlerse bu işte. Krallığımız, tacımız, canımız ve bizim dediğimiz ne varsa her şey senin olsun karşılığında. Ama eğer böyle çıkmazsa durum, biraz sabretmeni diliyoruz senden. Merak etme, seninle birlikte çalışıp ruhunun aradığı cevabı bulacağız. Laertes, öyle olsun. Ölüş biçimi örtbas edilen cenazesi ki ne bir yadigar, ne kılıç, ne arma varmış kemiklerinin üzerinde, ne bir geçit yapılmış, ne resmi tören. Hepsi şimdi göklerden yeryüzüne haykırıyor. Sor bunların hesabını diye. Kral, soracaksın. Suç neredeyse yüce balto oraya insin. Haydi lütfen gel benimle. Çıkarlar. 6. sahne. Sarayda bir oda. Horatio ile bir adam. Horatio. Kimmiş benimle konuşmak isteyenler? Adam. Denizciler efendim, size mektup getirmişler. Horatio. Gelsinler. Adam çıkar. Olsa olsa Hamlet'tendir. Başka kimden mektup gelebilir ki bana? Denizciler girer. Denizciler. Tanrı sizi korusun efendim. Horatio. Sizi de korusun. Denizciler. İnşallah korur efendim. Size bir mektup var. İngiltere'ye giden elçiden geliyor. Yani bana söylendiği gibi adınız Horatio ise. Horatio mektubu okur. Horatio bu mektubu okuduktan sonra denizcileri krala çıkar. Ona verilecek mektupları var. Denize açıldıktan sonra daha 2 gün geçmeden tam donanımlı bir korsan gemisi peşimize düştü. Yelkenlimiz yavaş kalınca ister istemez cesaretimizi toplayıp çatışmaya girdik. Çarpışma sırasında bir ara onların gemisine geçtim. O anda açıldılar. Ben de tek başıma tutsak düştüm. Haydutlar bana iyi davrandılar. Ama ne yaptıklarını biliyorlardı. Benim de onlara karşılığında bir iyilik yapmam gerekiyor. Gönderdiğim mektupları krala versinler. Sen de hemen arkandan ölüm kovalıyormuş gibi bana gel. Kulağına söyleyeceğim şeyleri duyunca dilin tutulacak. Ama o sözler bile işin ciddiyetine kıyasla hafif kalır. Bu iyi insanlar seni benim bulunduğum yere getirecek. Rosencrantz ile Guildenstern İngiltere yolunda. Onlar hakkında da söyleyecek çok şeyim var. Hoşça kal. Senin olduğunu bildiğin Hamlet. Gelin bu mektuplar için yol göstereyim size. Haydi işinizi çabuk bitirin ve hemen size bunları veren kişiye götürün beni. Çıkarlar. 7. sahne. Sarayda bir oda. Kral ile Laertes. Kral. Vicdanında temize çıkmışımdır şimdi herhalde. Gönlünde bir dost olarak yer almalıyım artık. Dinlemesini iyi bilen kulaklarınla duydun. Soylu babanı öldüren kişinin aslında benim canıma kastettiğini biliyorsun. Laertes. Açıkça anlaşılıyor. Ama söyleyin, böylesine korkunç işlere, büyük suçlara karşı niye gerekeni yapmadınız? Güvenliğiniz, büyüklüğünüz, sağduyunuz ve her şey niye hemen harekete geçirmedi sizi? Kral. Ha, iki özel nedenle. Ki oldukça zayıf gelebilir ikisi de sana. Ama bana göre güçlü nedenler. Annesi, kraliçe, neredeyse Hamlet'in varlığıyla yaşıyor. Bana gelince iyiliğimden mi, talihsizliğimden mi bilemiyorum. Canımla, ruhumla öyle bağlandım ki kraliçeye, bir gezegen küresinden ayrı nasıl düşünülemezse ben de onsuz olamam. Bu işi yargıya götürmeyişimin öteki nedeni halkın ona karşı duyduğu büyük sevgi. Hamlet'in kusurları görünmez olacaktı bu sevgi gönlünde. Tahtayı taşa çeviren pınarlarda olduğu gibi. Tahtayı suyun içindeki kireç ve madensel tuzlar içine konan nesnenin çevresinde bir tabaka oluşturuyor. Zincirleri şeref armasına dönüşecekti. Zincirleri mahkum olduğunda elleriyle ayaklarına bağlanacak zincirler. Benim oklarım da bu sert rüzgarda etkisiz kalacak, hedefine varamadan yayına geri dönecekti. Laertes. Ve işte ben de böyle soylu bir baba kaybettim. Kız kardeşim çaresizliğe düştü. O ki övgüler geçmişe gidebilse değerine ulaşabilecek benzeri yoktu dünyada. Ama intikam günüm gelecek elbet. Kral, bu düşüncelerle uykunu kaçırma. Sanma ki sakalımız tehlikeyle sarsıldığında eğlence sanacak kadar aptal ve miskiniz. Yakında yeni haberler alacaksın. Babanı severdim. Kendimizi de severiz. Bu da umarım sana bir fikir verir. Elinde mektuplarla bir haberci girer. Ne var, ne oluyor? Haberci, Hamlet'ten mektup lordum. Bunlar siz majestelerine, bu da kraliçeye. Kral, Hamlet'ten mi? Kim getirmiş? Haberci, gemiciler getirmiş diyorlar lordum. Ben görmedim onları. Mektupları bana Claudio verdi. O da getirenlerden almış. Kral, sen de duy bunları Laertes. Bizi yalnız bırak. Haberci çıkar, okur. Ey ulu ve güçlü kişi, krallığınıza çırılçıplak ayak basmış bulunuyorum. Yarın sizden o yüce gözlerinizi görmek için izin isteyeceğim ve huzurunuzda önce beni bağışlamanızı diledikten sonra bu apansız ve özellikle tuhaf dönüşümün hikayesini anlatacağım. Hamlet. Bu da ne demek? Ötekiler de hep döndü mü? Yoksa bir aldatmaca mı bu? Yok mu böyle bir şey? Laertes. Yazıyı tanıyabildiniz mi? Kral. Hamlet'in yazısı bu. Çırılçıplak. Şuraya da bir not eklemiş. Tek başına diyor. Sen anladın mı? Laertes. Ben de kayboldum içinde lordum. Ama gelsin bakalım. Sıcacık ısınıyor şu hasta yüreğim. Yaşayıp da suratına bunu nasıl yaptın deme fırsatı bulduğum için. Kral. Öyleyse Laertes. Ama öyle olabilir mi ki? Olmazsa bu işi bana bırak, olur mu? Laertes. Olur lordum. Yeter ki onunla barış demeyin bana. Kral. Kendinle barışman önemli. Eğer geri döndüyse, bu yolculuğa da niyeti yoksa artık, o zaman kafamda olgunlaşan planı uygulama zamanı geldi. Bu onun kesin düşüşü olacak. Ve ölümünde kimseden yana suç rüzgarı esmeyecek. Annesi bile kötü niyetten kuşkulanmayacak. Kazaydı diyecek. Laertes. Emrinizdeyim lordum. Özellikle bu işi sonuçlandırmada araç ben olursam. Kral, ben de öyle düşünmüştüm. Sen buradan ayrıldıktan sonra hakkında çok şey söylendi. Hem de Hamlet'in yanında. Daha çok önde gelen bir özelliğinden konuşuldu. Öteki tüm yetenek ve becerilerin Hamlet'i bunun kadar kıskandırmadı. Oysa bence bu en alt sırada gelir. Laertes, neymiş o lordum? Kral, her gencin şapkasındaki süs. Ama gerekli de. İleri yaşların olgunluğuna ve ciddiliğine ağır köklü giysiler nasıl yakışırsa hafif derbeder giyimde gençliğe o denli yaraşır. 2 ay önce Normandiyalı bir bey vardı burada. Ben Fransızları gördüm, onlara karşı çarpıştım. Ata binmede çok ustalar. Ama bu genç at sırtında bir büyücüydü. Eğerin üstünde gittikçe büyüyordu. Öyle inanılmaz şeyler yaptırıyordu ki ata, sanki o yaman atla birleşmiş, yarı insan yarı hayvan olmuştu. Düşüncenin öyle ötesindeydi ki yaptıkları, at üstündeki cambazlık ve hünerleri hakkında ne söylesem az gelir. Laertes, Norman mı demiştiniz? Kral, Norman. Laertes, vay canına, Lamord olmasın? Kral, ta kendisi. Laertes, iyi tanırım onu. Tüm ülkenin süsüdür o, mücevheridir. Kral, sana hayran olduğunu itiraf etti. Ustalığını öyle anlattı, öyle övdü ki kılıç kullanmadaki bilgi ve hünerini sonunda dayanamadı ve haykırdı. Vay haline onun karşısına çıkacak kişinin diye. Onun ülkesindeki kılıç ustalarında ne sendeki göz ne de saldırı ve savunma becerisi varmış. Bu sözleri Hamlet'i hasetten öyle zehirledi ki senin için ah gelse de bir karşılaşsak dedi durdu. Yani Laertes, yani ne lordum? Kral, Laertes babanı çok severdin değil mi? Yoksa sen kederin yalnızca resmi misin? Kalpsiz bir yüz müsün? Laertes, niye soruyorsunuz bunu? Kral, babanı sevmediğini sandığımdan değil. Ama bilirim ki sevgi zamanın şartlarından doğar ve gördüğüm örneklerden anladığım kadarıyla zamanla sevginin kıvılcımı ve ateşi solar. Sevgiyi söndüren kendi alevinin içinde yaşayan fitildir. Hiçbir şey hep aynı iyilikte kalmaz. Çünkü iyilik de büyüyüp azar ve kendi aşırılığında ölür. Yapmak istediğimiz şeyi yapmak istediğimiz anda yapmalıyız. Çünkü bu istemek değişebilir. Gönülsüzlük, gecikmeler girer işin içine. İnsanın dili eli girer, durumlar değişir. Yapmalıyız'a gelince iç çekişte ölçüyü kaçırmaya benzer. Rahatlatışı rahatsızlığa dönüşebilir. Rahatsızlık her iç çekişiyle bir damla kan kaybolduğuna inanılırmış. Ama yaranın can alıcı noktası Hamlet dönüyor. Yalnızca sözde kalmadan eylemde de babanın oğlu olduğunu göstermek için ne yapardın? Laertes, kilisede Hamlet'in gırtlağını keserdim. Kral, hiçbir yer katillere sığınak olamaz. İntikam sınır tanımamalı. Yalnız aziz Laertes, lütfen odandan dışarı çıkma olur mu? Hamlet döndüğünde senin burada olduğunu öğrenecektir. Birkaç kişi bulup seni övmelerini sağlarız. Böylelikle Fransızın sana verdiği üne çifte cila çekilmiş olur. Sonunda ikimizi bir araya getirir, üzerinize bahse gireriz. Hamlet tedbirsiz ve tez canlı biri olduğundan, dolap dalavereyle işi olmadığından kılıçları incelemeyecektir. Böylece kolaylıkla ya da küçük bir değiş tokuşla ucu düğmesiz olan kılıcı seçer, vuruşlarının birinde babanın öcünü alırsın. Laertes, tamam. Yapacağım bunu. Kılıcımın ucuna da zehir süreceğim. Bir çerçiden almıştım bu merhemi. Öyle etkili ki bıçağı şöyle bir batır içine yeter. Bu zehiri sürdüğün bıçak kan çıkardığı anda gök kubbenin altındaki tüm şifalı otlardan derlenme, dünyanın en nadir bulunur devası bile yara bir çizik de olsa kişiyi ölümden kurtaramaz. Bu merhemden süreceğim kılıcımın ucuna. Hafif bir sıyrık yeter ölümü için. Kral, biraz daha düşünelim bu işi. Bakalım zaman karşımıza ne fırsat çıkaracak. Hata yaparsak amacımız açığa çıkar. Bu durumda işe hiç girişmemek daha iyi. Onun için bu planın bir yedeği olmalı. Birincisi deneme sırasında suya düşerse, ikincisi sağlam kalır. Dur bakalım. İkinizin de kılıçta ustalığınıza bahse gireriz. Buldum. Dövüş sırasında size iyice sıcak basıp boğazınız kuruyunca, ki bu amaçla hamlelerini şiddetlendirmelisin, Hamlet içecek bir şey isteyecek. Ben de ona bir kupa hazırlamış olacağım. İçkiyi yudumladığı anda, eğer şans eseri senin zehirli vuruşundan kurtulmuşsa, amacımız gerçekleşmiş olacak. Hey, bu sesler de ne? Kraliçe girer. Ne oldu sevgili kraliçe? Kraliçe. Acılar öyle peş peşe geliyor ki, biri ötekinin ayağına basıyor. Kardeşin boğuldu Laertes. Laertes. Boğuldu mu? Of, nerede? Kraliçe. Dere kıyısına yaslanmış bir söğüt var hani. Suyun cam gibi yüzünde gümüş yaprakları görünür. Düğün çiçeği, ısırgan papatya ve uzun mor çiçeklerden. Hani şu cahil çobanların kaba bir ad verdiği, soğuk kızlarımızınsa ölü parmağı dediği çiçeklerden. Çeşit çeşit çelenkler yapmış kızcağız kendini orada. Sarkan dallara çelenklerini asmaya çabalarken hain bir dal kırılıvermiş. O da çiçekten andaçlarıyla birlikte ağlayan dereye kapılmış. Yanlara açılan etekleri bir süre deniz kızı gibi su yüzünde taşımış onu. Eski ezgilerden parçalar okuyormuş hep. Başına gelenden habersiz gibiymiş. Suda hiç yabancılık çekmiyormuş. Doğal ortamında gibiymiş sanki. Ama uzun sürememiş bu durum. Suyu içtikçe ağırlaşan giysileri zavallı kızcağızı tatlı namelerinden koparıp ölümün balçığına çekmiş. Laertes. Ah, demek boğuldu. Kraliçe. Boğuldu, boğuldu. Laertes. Senin için gözyaşı dökmeyeceğim Ofelya. Yeterinden çok su açtı üzerinden çünkü. Ama yine de biz böyleyiz işte. Utanç ne derse desin, doğa bildiği yoldan şaşmaz. Bunlar dindiğinde kadın yanımda yok olacak. Utanç ne derse, Laertes kız kardeşi için ağlaması doğal da olsa ağlamayı kadınsı buluyor ve utanıyor. Hoşça kalın lordum. Ateşten sözler var içimde. Şu budalalık söndürmese onları görürdünüz nasıl parlarlardı. Çıkar. Kral. Hadi biz de peşinden gidelim Gertrud. Ne kadar zor oldu benim için öfkesini bastırmak. Ama korkarım bu olay yine alevlendirecektir onu. İyisi mi yalnız bırakmayalım. Çıkarlar. 5. perde, 1. sahne. Bir kilise avlusu, 2 soytarı. 1. soytarı. Kasten kendi selametini aradığı halde Hristiyan töreniyle mi gömülecek? Kendi selametini. Pek çok dinde olduğu gibi Hristiyanlıkta da kişinin kendini öldürmesi günah, intihar edenler için de dini tören yapılmayabiliyor. Soytarılar intiharı cinayetle karıştırıyorlar ve yarım yamalak hukuk bilgileri yüzünden zaman zaman saçmalıyorlar. Söz gelimi, yasaya göre başkasını öldürmek suçtur. Meğer ki insan kendini savunmak için bu işi yapmış olsun. Soytarılar hem bu kuralı intihara uygulamakla hem de nefsi müdafaa halinde se defendendo yerine nefsi müdahale diye çevrilebilecek aslında anlamsız bir terim se offendendo kullanmakla komik yanılgıya düşüyorlar.